Ayrım 60, sayfa 597. Tristram Shandy, beyefendinin hayatı ve görüşleri. Si quid urbaniscule lusum a nobis, per musas et caritas et omnium poeterum numina, orete neme male capia. Bu deyiş Burton'ın Anatomy of Melankolisinden alınmadır. 3.1.1.1. Burada Julius Caesar Scaliger'in Cardano'ya şöyle rica ettiği nakledilir. Eğer bir şeyleri fazlasıyla alaya aldıksa senden esinler, ilham perileri ve tüm şairler adına bunu benim kötülüğüme yormamanı niyaz ederim. 9. Kitap Londra. Strand'da T. Beckett ve P. A. DeHaunt tarafından basılmıştır 1767. Büyük bir adama ithaf. Amcam Toby'nin aşk maceralarını A Priori by Stern'in Tristram Shandy'nin 1 ve 2. kitaplarının Londra baskısını da ithaf etmiş olduğu ve 1761'den sonra politik hayattan çekilmiş olan by William Pitt'tir. E'ye ithaf etmeye niyetlenmiş olmam, bu yapıtı A Posteriori Lord. Lord ise Pitt 1766'da asalet ünvanıyla taltif edildiğinde kendisine verilen Lord Chatham ünvanıdır. Bu ithafın ilk yayımlanmış halindeki posteriori yanlışı burada posterior olarak düzeltilmiştir. E'ye ithaf etmemi daha da anlamlı kılıyor. Eğer zatalileri bu nedenle kıskançlık duyacak olurlarsa canı gönülden üzülürüm, zira e posteriori saray latincesinde iltimas görmek için ya da herhangi başka bir şey için el öpmek anlamında kullanılır. Lord Chatham hakkındaki düşüncelerim Bay William Pitt hakkında düşündüklerimden ne daha iyi ne de daha kötüdür. Şan şeref bir sikke üzerindeki işaretler misali, sıradan bir madene ideal ve yerel değerleri temsil edenler anlam kazandırabilirler. Ama altın ve gümüş dünyanın dört bir yanında herhangi bir başka tavsiye mektubuna gerek olmaksızın ağırlıkları oranında geçerlidirler. Bay William Pitt'e yarım saatlik bir eğlence sağlamak konusunda duyduğum iyi niyet şimdi daha da güç kazandı. Zira kanımca yarım saatlik bir eğlence felsefi bir sohbet yemeğinin ardından değil de nice uğraş ve üzüntü ertesinde sunulursa çok daha yararlı ve ferahlatıcı olur. Fikirleri tümüyle değiştirivermek kadar büyük eğlence olamaz. Hiçbir fikir nazırlarla masum aşıkların fakirleri kadar birbirinden farklı değildir. Bu nedenle devlet adamlarından ve vatanseverlerden söz ettiğimde ve onların gelecekte yanlış anlaşılmalarına ya da hiç anlaşılmamalarına yol açmamak için o kitabı iyi kalpli bir çobana ithaf ediyorum. Onun düşüncelerini asla çelemezdi kibirli bilim, uzaktı ondan devlet adamlığı ve vatansever iklim, ama gene de onun umutlarına başı bulutlu bir gök germişti halis doğa. Ehlileştirilmemiş bir dünyaydı ormanın derinlerinde, mutlu bir ada suların serinliğinde, ölüp de herkesi bir kılan göğe gitti mi, eşlik edecektir ona dost köpekleri. Bu dizeler Alexander Pope'un An Essay on Man'den, İnsan Üzerine Bir Deneme, 1,101-102 uyarlanmıştır. Tek sözcükle ifade etmek gerekirse onun hayal gücünü bir dizi yepyeni nesneyle tanıştırmakla kendisine tutkulu ve aşk sürgünü tefekkürlerinden sapma olanağı sağlamayı umuyorum. Bu arada bendeniz yazar. 1. Bölüm. Zamanı ve kaderi yaratan güçler aynı zamanda dünyadaki gidişatımızı denetlerler. Şahidimdir ki amcam Toby'nin aşk maceralarında şu ana kadar annemin kendisinin ifade ettiği gibi merak saikiyle ya da babamın ifade ettiği gibi bir başka saikle anahtar deliğinden onları gözetlemeye kalkışmasından ileri gidemedim. Adını doğru koy sevgilim dedi babam, ondan sonra dilediğin kadar gözetle anahtar deliğinden. Babamın mayuş mizacının mayalanmasından başka hiçbir şey asla bir hareketi böyle dillendiremezdi. Size daha önce de söz etmiştim. Babamın adeti değildi. Babam aslında tabiatı gereği açık yürekli, cömert, kolaylıkla ikna edilir bir adamdı. Bu yüzden de sarf ettiği bu acımasız cümlenin henüz sonuna gelmeden vicdanı bir darbe vurdu ve onu durdurdu. O sırada annem karı kocalık ilişkisine pek uygun bir biçimde sağa sola sallanmaktaydı. Sol kolunu babamın sağ kolunun altından geçirmiş ve avucunu onun elinin tersine dayamıştı. Parmaklarını indirip kaldırmaktaydı. Bunu tempo tutmak olarak yorumlamak biraz zordu. Ya da tempo tutuyor bile olsa hiçbir ahlak bilimci bunun bir protesto gösterisi olarak mı yoksa bir itiraf olarak mı değerlendirilmesi gerektiğine kolay kolay karar veremezdi. Ama babam tepeden tırnağa bir duyarlılık abidesi olduğundan derhal doğru yargıya vardı. Vicdan annemin vurduğu darbeyi ikiye katladı. Babam birden başını çevirdi. Babamın bedenini de başıyla birlikte öteki yöne çevirebileceğini düşünen annem, sol ayağı merkezde kalmak üzere sağ ayağıyla öne çıkarak başını çevirdiğinde babamın onunla göz göze gelmesini sağladı. İşte yine karışıklık. Babam bu kınayıcı bakışları silip yok etmek için binlerce neden buluyordu. Kendisi de binlerce kınayıcı bakış fırlatabilirdi pekala. Kısılmış, soğuk, yarı şeffaf, tüm salgıları endişeden azade mavi bir kristal, en derinlerinde bir yerlerde küçük bir arzu menevişi ya da pırıltısı olsa ama yoktu. Ne kadar da şehvet düşkünü oluyorum ben, özellikle ilk yazın ve güzün gün dönümleri öncesinde, Tanrı bilir ya, annem, madam, hiçbir zaman ne doğası, ne alışkanlıkları itibariyle, ne de görenek icabı benim gibi olmamıştır. Annemin damarlarındaki kan yılın 12 ayı boyunca ve gecenin ve gündüzün en kritik anlarında bile uygun bir ısıda akardı. Dahası annem tek başlarına bir anlam taşımasalar bile doğanın çoğu zaman bir anlam katmak zorunda kaldığı dinsel farzların uygulanmasından kaynaklanan el işlerinin getirdiği heyecanların yol açtığı herhangi bir ateşi de mizacına katmazdı. Babama gelince bütün bunları ne güçlendiren ne de karşı koyan bir tutum benimsemişti. Aslında işi gücü annemin aklını bu tür hayaller işgal etmesin diye elinden geleni yapmaktı. Doğada babama bu uğraşında yardımcı olmak için biraz istikrarsız olmakla birlikte elhak elinden geleni yaptı. Ve işte ben şimdi burada 1766 yılının Ağustos ayının şu 12. gününde sırtımda mor bir ceket, ayağımda bir çift sarı pantufla ama başımda ne peruka ne de takke babamın öngörüsünün en trajikomik örneği olarak asla bir başka adamın oğlu gibi düşünmeyen ve davranmayan ben olarak öylece oturmaktayım. Babamın yanlışı saldırısını annemin davranışına değil o davranışa neden olan sahike yöneltmiş olmasındaydı. Çünkü kuşkusuz anahtar delikleri başka amaçlarla imal edilmişlerdi. Ve annemin davranışı anahtar deliğinin varoluş nedenine bir başkaldırı niteliğindeydi. Doğayı ihlaldi, yani gördüğünüz gibi düpedüz bir suçtu. İşte bu yüzdendir ki izninizle saygıdeğer efendilerim, anahtar delikleri dünyadaki tüm delikler içinde en muzur ve de en günahkar fırsatlara yol açan deliklerdir. Bu da bizim amcam Toby'nin aşk maceralarına götürür. İkinci bölüm. Onbaşı her ne kadar bütün iyi niyetiyle amcam Toby'nin Ramel'le perukasını çubuklarla sarıp kıvırmayı önerdiyse de zaman yoktu. Peruka eski askeri harekat sandığının bir köşesinde yıllardır tıkıştırılmış duruyordu. Biçimsizleşmiş nesneleri düzeltmek pek kolay olmadığından ve de mumların hangi ucundan yakılması gerektiği konusu da pek iyi anlaşılmadığından bu sorun hiç de öyle kolayca üstesinden gelinebilir bir sorun değildi. Onbaşı biraz havalandırayım derken gözleri çakmak çakmak ve İki kolu iki yana açılmış olarak birkaç kez kıçüstü yere düşmüştü. Kasvet duruma bir göz atmış olsa da eminim o hanımefendi bile kaçınılmaz olarak gülümserdi gördükleri karşısında. Onbaşının olmasını dilediği her yer dışında kıvır kıvırdı peruka ve bir iki kıvrımda şurada olsaydı diye düşündüğü hiçbir yeri ayağa kaldırması mümkün değildi. İşte böyleydi. Daha doğrusu bir başkasının başına oturtulduğunda böyle görünebilirdi. Ama amcam Toby'nin üzerine çökmüş olan yumuşak başlılık, çevresindeki her şeyi öylesine mutlak bir biçimde kendisine benzetmişti ki, üstelik Doğa, beyefendi sözcüğünü yüzünün her bir çizgisine öyle zarif harflerle yazmıştı ki, sırması dökülmüş işlemeli şapkası ve eprimiş taftadan o kocaman rozet bile yakışıyordu amcama. Kendi başına beş para etmeseler bile amcam Toby onları giydiğinde kayda değer nesnelere dönüşmekteydiler. Sanki birileri amcamın yolunu açık etmek için onları özenmiş de eliyle tek tek seçmişti. Amcam Toby'nin mavi ve altın sırmalısı bu yolda son derece güçlü bir yardımcıydı. Eğer zarafet biraz da nicelik demekse amcamın mavi ve altın sırmalısı dikildi dikileli yani 15-16 yıldır amcam Toby'nin fevkalade hareketsiz yaşamı göz önüne alınırsa, zira çayırdan öteye adım attığı pek görülmemişti, öylesine küçülmüştü ki giymesine yardım ederken onbaşı bile zorlanmaktaydı. Yenlerine yapışıp da çekmek sorunu halletmiyordu. Arkası boydan boya kordonlu, yan dikişleri de öyle Kral William dönemi modası gereği. Neyse, tasvir uzatmamak için o sabah güneşin altında pırıltılar saçmakta ve etrafa yiğit bir hava estirmekteydi amcam Toby. Bu yüzden de saldırıya düpedüz zırh kuşanıp öyle başlamayı düşündü. Hiçbir şey hayal gücüne daha uygun düşmezdi. İnce dokumadan kırmızı pantolona gelince terzi zaten tümünü boydan boya sökmüş öyle bırakmamış mıydı? Evet madam. Ama lütfen hayal gücümüze hakim olalım. Bu pantolonun giyilebilir durumda olmadığını bir akşam öncesinden biliyoruz. Amcam Toby de başka bir seçeneği olmadığından kırmızı kadifelerini kuşanıp girişti işe. Onbaşı zavallı Lefebvre'nin asker ceketini giymişti, saçını bu önemli olay için onarttığı montörü şapkasının altına tıkıştırmış, efendisini 3 adım geriden izlemekteydi. Ceketinin kol ağzından bir taşımlık askeri gurur görünmekte ve sopasının ucundaki meşin tutamaktan bir püskül sallanmaktaydı. Amcam Toby ise bastonunu bir mızrak gibi taşıyordu. En azından manzara fena değil, dedi babam kendi kendine. 3. Bölüm. Amcam Toby onbaşının ardı sıra geldiğinden emin olabilmek için birkaç kez arkasına dönüp baktı. Onbaşı ise adeti olduğu üzere efendisini sopasıyla hafifçe selamladı. Ama abartılı bir biçimde değil, saygılı bir teşvik vurgusu taşıyan tatlı bir sesle efendisine korkacak bir şey yok dercesine. Amcam Toby korkuyordu doğrusu, hem de fena korkuyordu. Bir kadının doğru ucuyla yanlış ucunu birbirinden ayırt edemiyordu. Babam onu uyarmıştı. O yüzden de ne bir yanıyla ne de öteki yanıyla ne yapacağını kestiremiyordu. Zora düşmüş ya da azap içinde kıvranan bir kadın olsa o başka, öylesi amcamın acıma duygusunu doğruğa çıkarır, o durumda en yürekli şövalyeler gibi tek bacakla da olsa koşardı kadının gözyaşlarını silmeye. Gel gelelim Bayan Wadman'ın onu kandırıp da gözlerine bakmaya zorladığı an dışında hiçbir zaman bir kadının göz bebeğinin içine bu denli dikkatle bakmamıştı ve bakarken de babama en safiyane hislerle sık sık anlattığı gibi kendini çok değilse de müstehcen sözler edermişçesine kötü hissetmişti. Say ki öyle, ne olacak dedi babam. 4. Bölüm. Olamaz dedi amcam Toby. Bayan Wadman'ın kapısına 20 adım kala birden durarak, hayır onbaşı, mümkün değil, yanlış yerden isabet almayacaktır. Doğru yerden isabet alacaktır izninizle efendim dedi onbaşı. Aynen Yahudi'nin dul karısının Lisbon'da kardeşim Tom'dan aldığı gibi, tam isabet. O nasıl olmuştu dedi amcam Toby onbaşıya dönerek. Tom'un başına gelenleri efendim hatırlayacaklardır diye yanıtladı onbaşı ve size bu maceranızın Tom'un bedbaht öyküsüyle tek bir bağlantısı olabilir. Eğer Tom dul kadınla evlenmeseydi ya da Tanrı bu evlilikten sonra sosislerin içine domuz eti karıştırmalarını tasvip etmiş olsaydı zavallı Tom asla sıcak yatağından alınıp Engizisyon yargıçlarının önüne sürüklenmezdi. Lanet olası mahkeme dedi onbaşı başını sallayarak, zavallının biri paçayı kaptırmaya görsün izninizle efendim, mümkünü yok, kurtulamaz. Çok doğru dedi amcam Toby, bunları söylerken bezgin bezgin Bayan Wadman'ın evine doğru bakmaktaydı. Hiçbir şey diye sözünü sürdürdü onbaşı. Hayat boyu mahkumiyet kadar kötü ve hiçbir şey özgürlük kadar tatlı olamaz. Hiçbir şey Trim dedi amcam Toby düşünceli. İnsan özgürse eğer diye haykırdı onbaşı, sopasını havada şöyle çevirip. Babamın binlerce incelikli kıyaslamalı mantık yürütmelerinden hiçbiri bekarlığın nimetlerini bundan daha iyi ifade edemezdi. Amcam Toby döndü ve derin bir özlemle kendi evine ve çayıra baktı. Onbaşı sopasıyla yaptığı bu ihtiyatsız hareketle düşünmeyi ve kıyaslamayı gündeme getirmişti. Şimdi ise yapabileceği tek şey amcam Toby'yi yeniden öyküsüne geri çekmekti ve onbaşı bunu, yani bu şeytan kovma işini en gayri kilisevari biçimde yapmayı başardı.